Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
olduğu için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak stüdyomuza Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acara'yı alacağız. Dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu çocuk hakları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Mikro nesneler üzerine çizdiği resimlerle incir çekirdeğini dolduran adam olarak ün salan mikro art sanatçısı Hasan Kale ile görüşeceğiz telefonda ve sanatı üzerine detaylı bilgi alacağız. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Yaz tatili geliyor. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak olan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken unsurları konuşacağız avukatımızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bak!
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bizimle birlikte. Sayın Acaray, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün yine çocuklarımızı, canımız çocuklarımızın özellikle haklarını konuşacağız sizinle. Evet. Şöyle başlayalım dilerseniz değerli hocam. Çocuklarımızı hukuki olarak nasıl tanımlıyoruz?
Evet, çocuk tabii öncelikle bir insan. İnsan yavrusu fizyolojik anlamda. Dünyadaki en değerli varlıklarımız, çocuk sahibi olan bir anneye, bir babaya da çocuk sahibi olmayan bir insana dahi bu soruyu sorsak tüm benliğiyle, tüm duygusuyla bu soruya sevgisiyle cevap verir çocuğu tanımlarken. Hukuken tabii bir hukukçu olarak çocuğu nasıl tanımlarız? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki insanlar, yani gençler, hiçbir cinsiyet, dil, din, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin çocuk sayılıyor hukuken. Yani burada çocuğun hukuken tanımında karşılaştığımız kriter
18 yaş.
Evet. Tabii 18 yaşının doldurmamakla birlikte hukukun hak ya da fiil ehliyeti, hak ehliyetinin yanı sıra fiil ehliyeti tanıdığı istisnai durumlar da var. Onlar istisnaen, yani reşit ergin sayılmasını öngören durumlarda bulunmakta. Onlar tabii ayrıca konuşulabilecek durumlar. Genel bizim kuralımız 18 yaştır. 18 yaşın altında bulunan her gencimizi çocuk kabul ediyoruz. Tabii onlar biz
her ne kadar kabul etmeseler
de biz büyüdük diyorlar. Benim de 12 yaşında bir kızım var. Ergenliğe yeni geçiş yapıyor. Ben çocuk değilim diyor şimdi mesela. Tabii çocuklarımızın bu tür çıkışlarıyla, büyüme sancılarıyla, hızlı büyümek istemeleri ve hayata çok fazla sosyal uyaran olduğu için etraflarında, geçmişe nazaran her geçen yıl uyaranlar artıyor. Teknolojik imkanlar da bunu tetikliyorlar. Dolayısıyla hayattan beklentileri, talepleri arttıkça çocuk olmaktan bir an önce kurtulmayı istiyorlar. Bu tür çıkışları da olabiliyor çocuklarımızın.
Evet. Tabii. Ve tabii bildiğimiz kadarıyla çocuklarımızın hakları da uluslararası sözleşmelere dayanıyor,
evet,
değil mi?
Evet. Türkiye'nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler çatısı altında 1989'da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmemiz var. 1990 yılında bu sözleşme yürürlüğe giriyor. 95 yılında da hemen çok kısa bir zaman sonra Türkiye'de bu sözleşmeyi mecliste bir kanunla uygun bularak kendi iç hukuk sistemine dahil ediyor. Çocuklarımızın bu anlamda hakları uluslararası çerçevede
korunuyor.
Türkiye'de bu uluslararası koruma sistemine 1995 yılından beri dahil durumda.
Evet. Çok kısa olmakla birlikte değerli hocam, o korunan haklarından biraz bahsedebilir miyiz? Hani en herkesin, bütün insanların hakkı olan yaşama hakkı ile birlikte, evet, pek çok çocuklara özel olarak tanınan haklar var.
Tabii yaşam hakkı en korunması gereken temel haklardan birisi. Güvenliğinin sağlanması, güvenlik hakkı, kişilik hakları çocuklarımızın koruma altında olması gereken en temel hakkı. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, dengeli, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Bunlar her insan için zaten anayasamız da koruma altına alınan haklarımız. Çocuklarımız biraz daha bu haklardan özenle, dikkatle faydalanılmasının sağlanması gereken gruplara giriyor. Neden? Çünkü kendi kendilerine sahip oldukları bu hakların farkına varmalarını beklememiz onlara da haksızlık olur. Evet. Aynı zamanda onların bilseler dahi, artık biliyorsunuz ilkokullarda da 4. sınıftan itibaren müfredatımızda insan hakları dersi var. Çocuklarımız sahip olduğu hakların farkındalar, farkında olarak yetişiyorlar. ülkemizin de demokratik kültür gelişimi bu anlamda çok güzel bir gelişme kaydediyor. Bununla birlikte çocuklarımızın bilseler dahi sahip oldukları bu hakları kendi kendilerine gerçekleştirmelerini beklemek tabii ki onlara bir haksızlık olur. Hı hı. Dolayısıyla onların sahip olduğu hakları bir yetişkin gibi korumaları, kendilerinin korumaları ve hak kaybına uğramaları halinde, eğer ya da şiddete maruz kalmaları halinde bu haklarını talep etmeleri, gerçekleştirmeleri tek başlarına mümkün değil. Dolayısıyla onların sahip oldukları hakları yetişkinlerin onlara imkan sağlaması, fırsat eşitliği tanıması, ortamını, zeminini sağlıklı, güvenilir bir şekilde hazırlaması gerekiyor. Bu da en başta tabii ki ailelerin farkındalığıyla olabilir. Devletlerin, bizim de Türkiye'mizin de hem uluslararası hem de kendi iç hukukumuzda, anayasal düzeyde yasalarımızla da bir oluşturduğumuz zemin var. Ama bu hukuki güvenceleri de hayata geçirecek olan bizleriz, insanlar. Yani hem kamu görevlileri, devletin hizmetlerini vatandaşa götüren kamu görevlileri bu bilinçte olmalı, farkındalığa sahip olmalı. Hem de ailelerin, anne babaların ve de çocuğun anne babasının dışında çocuğun yanında olduğu ya da emanetinde olduğu yetişkin tarafından da bilinmesi ve gözetilmesi gerekiyor.
Evet. Özür dilerim. Hak kaybından bahsettiniz. Bu hak kaybı nasıl gerçekleşiyor ve çocuklarımız böyle bir hak kaybına uğradığında yetişkinler olarak neler yapılması gerekir?
Şimdi, özünde tabii şiddet var. Yani şiddet bizim çoğu zaman fiziksel olarak şiddeti çok daha fazla görünür olduğu için alışkın olduğumuz bir şiddet türü. Bunun yanında psikolojik şiddet de var. Ekonomik ya da cinsel şiddet de var. Ve zaman zaman basına da yansıyor, biliyoruz ki küçücük çocuklarımız cinsel şiddete de maruz kalıyor ve hayatlarını da kaybediyorlar. Çok acı olaylar yaşıyoruz. Yakın zamanda da bunun örneklerini yaşadık. Dolayısıyla farklı fiziksel şiddetin dışında da daha ağır ve telafisi imkansız zararlar doğuran şiddet olaylarına maruz kalabiliyorlar. Ki çocukların yaşam, barınma, işte diğer haklarını saydık. Esas bu dönemde, çocukluk dönemlerinde mutlu olma hakkı, kişilik gelişimlerine, yaşamlarına uygun etkinlik, oyun oynama dönemlerinde bu haklarını artık konuşurken biz bunları aşmış olmamız gerekirken de çok ağır, telafisi imkansız zararlar doğuran şiddet vakalarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Devlet tabii ki Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde de bu konuda yoğun tedbirler ve hizmetler sunuyor. Şu anda 14 bin çocuk bakanlığımızın verdiği bilgiye göre devlet koruması altında. Bu tabii 80 milyonu aşkın bir ülkede küçük bir rakam gibi görünebilir Türkiye açısından. Diğer devletlere baktığımızda Türkiye bu anlamda bu konularda çok iyi hizmet, yüksek standartlarda hizmet sunan bir ülke olmakla birlikte bu sayıyı da tabii ki azaltmamız ve devlet koruması altında olan çocuklarımıza da himaye edilirken onlara aile içinde olsalardı nasıl sevgi ve koruma, mutlu olma ortamı göreceklerdi, onu sağlamaya da özen gösteren hizmetler sunuluyor.
Evet, devlet tarafından. Bakanlığımızın da çok önemli hizmetleri var özellikle çocuklarımıza yönelik. Biraz onlardan bahseder misiniz?
Şimdi dediğim gibi 14 bin çocuk devlet koruması altında şu anda. Bununla birlikte yeni evlenecek olan, evlenmeyi düşünen ya da hali hazırda evli olan çiftlere de ebeveyn eğitimleri verilmekte. Ebeveyn eğitiminin verilmesinin gayesi çocukların tabii ki
doğru, güzel,
güvenli bir ortamda ve hakkaniyetli, layık oldukları şekilde bir hayat onlara sunulması ve onların mutlu bir çocukluk geçirmeleri. Şimdi bu konu şu açıdan da ayrıca önem arz ediyor. Yetişkin suçluluğuna bakıldığında Biliyorsunuz Türkiye suçla mücadelede oldukça etkin bir ülke olmakla birlikte suç oranları da giderek artmakta. Şimdi yetişkin suçluluğuna baktığımız zaman sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda insanı suça iten sebepler nelerdir ve hangi hayatının hangi döneminde ilk defa suça karışmıştır diye baktığımızda yetişkin suçlularının ilk defa çocuk yaşta suça karıştığını görmekteyiz. Yani çocukluk döneminde suça karışıldıysa suçun faili ya da suçun mağduru fark etmiyor. Hmm. Bu beraberinde kar topu gibi büyümeye devam ediyor. Yani dolayısıyla çocukluk dönemi sadece çocuğun çocukluk dönemini kurtarmıyor. Yani
yetişkinlik
toplumsal dönem anlamda da, sosyolojik anlamda da, hukuki anlamda da bizim suçla olan mücadelemizde suçun faili olması bakımından da, suçun mağduru olması bakımından da korunulması, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir zaman dilimi.
Evet, dediğiniz de tamamen çocuklukta görülen, hani şu biraz üzücü, faili olduğunda da suçun, çocuk yetişkinlikte yine suça itilebiliyor ama mağdur olduğunda da itiliyor olması gerçekten insanı çok üzen bir nokta.
Evet, bir de tabii şu anlamda da dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Şiddetin mağduru olması her zaman mağduru olmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. Şiddet tanık olundukça ya da maruz kalındıkça yansıtılan bir şey.
Başkasından çıkarma duygusu mu ortaya çıkıyor?
Evet, maalesef yansıtılan bir şey. Şiddet şiddet olarak kalmıyor ve kişi de etki ettiği kişi de kalmıyor. Evet. Şimdi şiddete maruz kalan çocuk o şiddeti bir başkasına yansıtıyor. Ya da maruz kalmasa bile aile içinde, örneğin babasının annesine yönelttiği şiddete tanık olan çocuk
yarın eşine.
O da bunu normalleştirerek, yani mikro düzeyde normalleştirilen şiddet giderek dozunu artırarak normalleşmeye ve büyümeye devam ediyor. Sonra bu yönetilemez hale geliyor. Ne zaman ki biz şiddeti yönetemez hale geliyoruz ya da kişi yönetemez hale geliyor, o işte ondan sonra daha toplumsal bir boyut ve sorun kazanmış ve çözülmesi gereken, kişinin kendi içinde ya da toplumsal çevresinde çözemediği bir sorun haline geldikten sonra artık devlet kamu politikalarıyla bu konuya el atmak durumunda kalıyor. Çünkü artık kamusal bir boyut kazanmış oluyor. Yani mikro bir mesele aile içinde, hane içindeki bir mesele olmaktan çıkıyor. O yüzden aile içinde çocuklarımızın sevgi ortamında, sağlıklı bir iletişim ortamında büyümeleri çok önemli. Bunun için de ailelerimize, anne babaları ya da anne baba adayı olanlara önemli seslenmek istiyorum. Bakanlığımızın yaptığı eğitimlere imkanları dahilinde katılırlarsa çok faydalanırlar. Bununla birlikte bu alanda çok fazla artık literatürümüzde eser bulunmakta, okuyabilirler. Kolaylıkla okunabilecek eserler de şu anda erişilebilir durumda. Ayrıca kendi içlerinde sağlıklı iletişim ve ebeveyn tutarlılığı çok önemli. Biz annelerimizin bu anlamda ebeveyn gelişiminde çok güzel
rol model
olduklarını görüyoruz ve bu anlamda çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. Babaları da bu anlamda çocukların gelişiminde biraz daha özenli, dikkatli, annelerin omuzlarındaki yüke ortak olmaya ve ebeveyn tutarlılığına davet ediyoruz. Çünkü sadece annenin sevgi dolu, şefkatli, çocuğuyla yakından ilgilenen bir ebeveyn olması yetmiyor. Babanın da aynı rol modeli, anneyle tutarlı, senkronize bir şekilde üstlenmesi ve göstermesi gerekiyor. Ve şu da önemli, çocuğa en iyi dileklerimizi söylüyoruz ama ona rol model olmamız çok önemli. Sözel olarak da, davranış olarak da. Yapma dediğimiz bir şeyi yapmamasını istiyorsak kendimizin de yapmaması lazım. Dolayısıyla örneğin sigara içmemesini istiyorsak, sigara içmesinden kaygı duyduğumuz içindir çocuğumuz. Bunun zararlı olduğunu bildiğimiz için kendisine bu nasihatı veririz. Dolayısıyla o zaman çocuk onu bizde görmesi lazım. Sadece annede değil, babada da görmesi lazım. O yüzden ebeveyn tutarlı. Ya da sözlerimiz de çok önemli. Seçtiğimiz, kullandığımız kelimeler. Zamanımız dar olduğu için çok kısa kısa geçebiliyoruz. Örneğin dürüstlük çok önemli bir erdem. Çocuklarımızın dürüst olmasını isterken ne diyoruz? Yalan söyleme diyoruz. Bunun yerine dürüst olmayı, doğruyu konuşmayı sözel olarak kullandığımız kelimelerle olumlu de yöneltebiliriz. Evet, lazım. Olumlu kelimeleri kullanmak da sözel iletişimde oldukça başarı sağlayan bir etkendir. Bu anlamda toparlarsak çocuklarımızın koruması, sahip olduğu hakları önce aile içinde ebeveyn tutarlılığıyla, anne baba desteğiyle ve farkındalığıyla, bununla birlikte içinde yaşadığımız toplumda da ve devletin üstlendiği kamu hizmetleriyle de ancak gerçekleştirebiliriz. Türkiye'de özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bildiğimiz gibi Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak bir bütün olarak kurduğu devletin de gelişimi kurumsal anlamda işleyişimizde çocuklarımızla mümkün olabilecek. Çocuklarımızın bu değerlere, ilkelere sahip özümsemiş olarak yetişmesiyle mümkün olacak. Bunun için de tüm imkanlar ülkemizde devletimiz eliyle de seferber ediliyor. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için hep şöyle söylenir ya, anne güven verir, baba özgüven verir. Evet. O yüzden anne baba birlikte çalışarak birlikte. O çocuğa evet. O güven birlikte. Ve özgüveni evet. Vermeli ve sonrasında toplumsal güzellikler hep evet. Bir arada çocuklarımızın olmalı. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Çocuklarımızın olun. Haklarını bir kez daha onları hatırlatmamıza vesile olduğunuz için.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray stüdyo konuğumuzdu. Çocuk haklarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken o günlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı. Geçerken bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir atıp gider.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefonumuzun ucunda mikro art sanatçısı Hasan Kale var. Sayın Kale, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Mikro nesneler üzerine çizdiğiniz resimlerle incir çekirdeğini dolduran adam olarak ün saldınız. Bu titir evet. Nasıl size ulaştı? Nasıl böyle anılmaya başladınız? Biraz anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Çok kısaca kendimden bahsetmek gerekirse, 5 yaşında fırça, renk ve resimle tanışıp hayallerini, hedeflerini yanına alarak bugünlere kadar gelen aslında sıradan bir adam.
Estağfurullah.
Ama yaptıklarıyla sıra dışı bir hale geldi. Bunun için de keyif almaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok yani.
Evet. 5 yaşında başladım dediniz. Evet, hep böyle hani sanatçılar küçük yaşta başlar ama tabii 5 yaşında başladığınız o sanat aşkıyla bugünlere çok farklı bir alana yönelerek ulaştınız. Bildiğim kadarıyla minyatür sanatçısıydınız. Sonrasında da mikro arta geçiş yaptınız ya da bilmiyorum, belki her ikisinde devam ettiriyorsunuz. O seçim anınızı ya da hani ben mikro art çalışmak istiyorum dediğiniz anı bize anlatır mısınız?
Tabii ki minyatür sanatçısı olarak hayatıma devam ederken ben okuyamamış 80'li dönemlerden kalan sadece ben değil, benim gibi bir sürü arkadaş gibi. Ama dediğim gibi hayallerin peşini bırakmayan bir insan olarak kendime hocalarımı çok eski dönemlerden seçmiştim. Mehmet Siyah Kalem'den Fırça'nın Kıvraklığını, Levni'den Renk ve Ahengi, Nakkaş Osman'dan da Sultan Portre'nin inceliğini öğrendim dedim hep. Üç farklı kuşağın, üç farklı ustasının çizgileriyle yola çıkıp bir Hasan Kale çizgisi oluşturulmuştu. 95 yılların ortasında bir gece yarısı kendi kendime fırça antrenmanı yaparken bir milimetreye birbirine değmeyen bir sürü çizgiyi gördüğüm an ne kadar küçük yapabilirim sorusu takıldı. Ya ömrümün sonuna kadar bu soruya bulaşmayıp keşkelerle yaşamak vardı. Ya da bugün sizin karşısında bu sorulara cevap vermek vardım. Mikro artın başlangıcı önümüzdeki yıl 25. yılına ulaşacak artık yani.
Nice nice 25 yıllara dileyelim. Çünkü gerçekten çok ilginç bir sanat. Ben bizzat görme şansına da sahip oldum. Önce inanamadım. Yok canım, değildir diye yaklaştım o minicik nesnelere. Ama tabii büyüteçle ancak görülebiliyor. Fakat o büyüteç o nesnenin önüne geldiğinde bana açılan pencere inanılmazdı. Gerçekten bunu hani bizzat gördüğüm için bu kadar rahatlıkla anlatabiliyorum. Biraz o mikro art sanatını anlatır mısın? İnsan inanamıyor. O incir çekirdeği nasıl doluyor Sayın Kale?
İncir çekirdeğini lakabını bana Hakan Bey vermişti İzmir TRT radyo şeyinden, televizyonundan. Onun için de çok teşekkür ediyorum tabii ki. Aslında şu vardı, görmediğimiz, es geçtiğimiz, bazen çöp diye nitelendirdiğimiz bütün objeleri, hayatın içindeki bütün objeleri ben zaman içinde sanat kapsüllerine çevirdim. Hepsi benim tuvallerim oldu. Bunları yaparken farklı pencereler açıp, değişik bakış açıları getirip ve tüm dünyada yepyeni bir konuşturma dili oluşturmak üzere yola çıkmıştım. Bugünden geriye dönüp baktığımda ne kadar doğru bir iş yaptım bir kez daha farkına varıyorum. O hani bir deyim vardır, hayatımız pamuk ipliğine bağlı. O bir ifade biçimidir ya. Mikro artta aslında böyle. Yani neye nasıl baktığınızda, çöp diye attığınız ya da bir inciri yediğinizde çıtır çıtır gelen seslerin üzerindeki bir İstanbul panoramasını ya da manzarasını hayal ettiğinizde bir an duraksıyorsunuz. Gördükten sonra daha bir başka gözle bakmaya başlıyorsunuz. Objeler mikro artı konuşturmaya başlıyor. Aynı felsefede olduğu gibi yepyeni bir konuşma dili oluşturuyor aslında. Tabii ki bugüne kadar 350 farklı objeye sayısız eserler üreten bu alandaki tek sanatçı olmanın keyfini de çıkartmak lazım bir Türk sanatçısı olarak.
Ne mutlu.
Yeni kapılar açtığımı biliyorum. Yeni trend başlattığımı biliyorum yıllar öncesinden. Sadece buna vesile oluyor olmak bile, hiç tanımadığım insanların yüzünde tebessümler oluşturuyor olmak bile beni son derece mutlu eden bir olgudur.
Ne mutlu size, ne mutlu bize ki biz de sizin vesilenizle bu sanatı tanıma şansına sahip oluyoruz. Şimdi Sayın Kale, biz dışarıdan baktığımızda bize göre inanılmaz zor. Hani tamam, hiçbir şey imkansız değildir belki, mutlaka bir çıkış yolu vardır ama bu kadar zorluk nasıl sizin o kaleminizde, fırçanızda, darbelerinizde kendine hayat buluyor? Hani o minicik şeyin üzerine o çizgiler nasıl birbirine değmeden yapılabiliyor? Bilmiyorum, biraz sana nasıl olarak anlatabilir misiniz?
Tabii ki, yani objeleri seçtikten sonra masamın üzeri böyle bir çöp deryası gibi görünüyor ilk bakıştan. Ama benim için hepsi geleceğin birer sanat kapsülleri. O yüzden farklı bir gözle bakıyorum. Onları her gün görüyorum ve bir gün doğru zaman dilimi geldiğinde o obje önüme geliyor. Paletimdeki renklerle ne olması gerekiyorsa, bu tabii ki bana göre, ve oradan tüm dünyanın şeyini unutarak, dertlerini unutarak, kendimi kapatarak, full konsantre olarak, odaklanarak, bazen nefes almayı unutarak, bazen kalp atışını durdurarak ya da yavaşlatarak sabırla günlerce ve saatlerce eserler ortaya çıkmaya başlıyor.
Evet, örneğin bir obje, özür dilerim sözünüzü kestim, bir obje kaç günde sanat eserine dönüşüyor?
Yani işin açıkçası 3 gün ila yaklaşık 6 aya kadar, 1 yıla kadar süren eserler de
bir
var.
1 yıla kadar.
Önümüzdeki sergide bunlardan da örnekler gidecek oraya zaten. Sabırla o şeyi, aşkla, İşin daha doğru kelimesi belki bu. Belki herkes işini aşkla yapıyor ama bu Tanrı bana iyi bir el, iyi bir göz ve arkasında bunları çalıştıracak kocaman bir yürek verdi dedim hep. Bu vesileyle tüm sorunları unutarak oraya adapte olduğunuz andan itibaren, o minicik objenin içine girmeye başladığınız andan itibaren o fırça darbelerin, o minicik dokunuşlar bütün tuvalinizdeki o görselliği değiştirebilecek, o doğru yerlere doğru çizgileri koymaktan ibaret belki.
Çok kısa tekniğinizi de anlatmanızı rica edebilir miyim? Belki hani bu sanatı daha önce görme şansına sahip olmayan dinleyicilerimiz varsa diye. Örneğin o fırçanın milimetrik kalınlığı ne kadar olmalı, ya da o süreç içinde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Şimdi herkes böyle mikro objelerle çalışırken bazen tek kılığı da çok çok şu anda teknolojinin de getirmiş olduğu imkanlardan yararlanıyor. En ince fırçalarla çalıştığımı falan düşünebilirler ama ben tam aksine daha kalın fırçalarla çalışıyorum.
Ben de öyle düşünüyordum, ne yalan söyleyeyim, herhalde böyle kıl kadar ince bir fırçadır elinizdeki diye düşünmüştüm.
Tam tersi. Bazen objenizi ne kadar küçük, mesela incir çekirdeğine çalışırken fırçanın kalınlığında incir çekirdeğini bazen göremez durumda da olabiliyorsunuz. O yüzden açınızı, el disiplininizi, işte belki de avantajlarımdan bir tanesi budur. Sadece bu işle ilgilendiğim için bana çok daha kolaylıklar sağlıyor ve her obje de kendi öğretisiyle geliyor. Yani boyayı emen, emmeyen, çabuk çözülen, deforme olan, farklı teknikler ve farklı boyalarla çalışma imkanlarını yaratacak zeminlerle geliyor.
Evet.
Bunun da araştırmaları yapılarak, bunun da çalışmaları yapılarak, dediğim gibi sabırla ve aşkla işin sonucuna kadar gitmeye
devam ediyor. Emeğinize sağlık Sayın Kale. Son olarak 1 Temmuz'da Amsterdam'da açılacak olan serginizden de bahsetmenizi rica ederim. Sonra uğurlayalım sizi.
Yani çok teşekkür ederim. Amsterdam'daki sergi uzun yıllardır hazırlandığımız bir sergiydi aslında. Aynı zamanda orada yalnız olmayacağım, dünyaca ünlü mikro art heykel sanatçısı Nikolay Bey ile birlikte bu sergiyi açacağız. Benim için çok büyük keyif, büyük bir onur aslında böyle bir üstadla birlikte olmak. Oradaki sergimiz eski bir borsa binası, Börse van Berlage diye. Aynı zamanda 40 Hollanda Kral ve Kraliçesinin evlendiği bir bina, mekan, muhteşem bir mekan. Yaklaşık 1100 metre metrekarelik bir alanımız olacak orada. Orada hem Türk sanatını ve mikro artı başka bir gözle anlatırken hem de çok uzun soluklu bir sergiye imza atmaya gidiyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını açacak. 5 Eylül'de resmi açılışını yapacağız. Ve uzun aylar sürecek bir sergiden bahsediyoruz ki çok büyük ses getirecek hem Türkiye adına hem Türkiye'deki Anadolu topraklarında işlediğimiz eserlerin üzerindeki kültürler adına farklı bir bakış açısıyla gireceğiz.
Evet.
Ben şu andan itibaren zaten büyük bir heyecanla çalışıyordum yıllardır. Oradaki eserleri şu anda hala henüz yayınlamadım neler olacağını ama çok popüler ve dünyanın çok önemli eserlerinden bir tanesini Hollanda'da sergiliyor olacağız. Bunu da 1 Temmuz'dan itibaren göreceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Amsterdam'daki dostlarımıza selam olsun. 1 Temmuz'da serginin açılacağı haberini vermiş olalım. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Mikroart sanatçısı Hasan Kale telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Eskiden sabahtan alırdım gitarı elime. Yazdıklarımı düzeltirdim bir gece önce. Senden sonra bıraktım o işleri artık. Neler oldu bize böyle, ne olacaktı? Senin hatırına katlanıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Tam anlatamıyorum sana telefonda. Bomboş konuşmalar var etrafımda. Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Gel de yaz şimdi bu aşkı, gel de bestele. Seyahat etsek diyorum, dolaşsak el ele. Kıskanıyorum ben seni hemen hemen herkesten. Atamıyorum bu hissi, seviyorum gerçekten. Senin hatırına katlanıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Tam anlatamıyorum sana telefonda. Bomboş konuşmalar var etrafımda. Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Artık ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Senin hatırına katlanıyorum. Senin hatırına katlanıyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizimle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Yaz tatili geliyor, geldi. Peki Ankara'ya gelmemekle birlikte herhalde yurt dışındaki vatandaşlarımız için o hazırlık aşaması başlamıştır diye
kesinlikle
düşünüyoruz.
Şimdi onlar büyük bir heyecanla, özellikle işte yurda ilk defa gelecek küçük kardeşlerimiz var,
evet.
Gençlerimiz var.
Çok heyecanlılar.
Nasıl heyecanlılar, ülkelerini görecekler, Türkiye'yi görecekler. İşte Türkiye'ye gelirken yanımızda neler getirelim, neler götürelim, bunların telaşını
bavullar
yaşayacaklar.
Bavullar dolusu eşyalarla
bavullar doldurulacak, Türkiye'deki yakınlara hediyeler getirilecek. İşte çikolatasından elektronik eşyasına falan her şeyine.
İşte tam da bu noktada.
Evet, bizim şeyler devreye girecek. Hukuksal nelere
prosedürler diyelim.
Gerektiği. Şimdi... Özellikle küçükken benim hem teyzelerim, amcalarım falan hepsi işte o kuşaklardan Almanya'dalardı. Hı hı. Her gelişlerinde böyle çikolata getirirlerdi. O çikolatayı böyle bitmesin diye böyle
küçük
hafif küçük ısırarak yerdik falan. Şimdi envai çeşit dünyanın en ünlü çikolataları ülkemizde, Türkiye'mizde. Ne kadar güzel. Demek ki o dönemlerde yokmuş. O küçük küçük oyuncak arabalar, maket arabalar falan bizim için nasıl önem arz ederdi. Nasıl güzel şeylerdi. Türkiye'de yoktu. Şimdi demek ki o günlerden günümüze çok böyle yol kat etmişiz. Evet. Bu güzel bir şey. Tabii nasıl o dönemlerden de hassas şekilde gümrüklerde bir takım şeylere dikkat edilmesi gerekiyorsa şimdi de aynı şekilde bunca yıl geçmesine rağmen yine gümrüklerin her ülke tarafından, yani hem geldiğimiz ülke, hı-hı, hangi ülkeden geliyorsak, hem de gelinen ülke, yani Türkiye açısından, hı-hı, bir takım gümrük kurallarına uymamız gerekiyor ki gelirken o seyahatlerimiz tatsızlık geçmiş yaşanmasın, tatsız olmasın. Gümrük kapılarından araçlarla gelişlerde de olabilir veya uçak, havayolu şirketleriyle gelişte de olabilir. Mutlaka dikkat etmemiz gereken bir takım gümrük mevzuatına ilişkin kurallar var. Onlara uymamız gerekiyor. Özellikle en çok işte karşılaşılan hususlar, işte gümrükten geçerken hediyelik eşyanın miktarı nedir, ne kadar olmalıdır?
Ağırlık bazında mı?
Ağırlık bazında değil ama özellikle rakam ve sayı bakımından. Hmm. Yani adet bakımından. Şöyle düşünün. Yakınınıza hediye olsun diye arkadaşlarınıza 15 tane cep telefonunu bavulunuza koyup
getiremezsiniz.
Yani yurt dışında ucuz, işte ÖTV'si yok, evet, vergileri yok deyip 15 tane telefonu yükleyip bavulunuza koyup, işte benim dayı oğlu var, amca oğlu var, hala oğlu var, teyze oğlu var, işte yeğenlerimiz var, kuzenlerimiz var. Yok. Öyle olmuyor işte. Yani sayı bakımından ve hediye sınırını aşmayacak nitelikteki eşyalar. Şimdi baktığımızda Türkiye'ye giriş yaparken yanımızda bulundurabilecek eşya denildiğinde kanunun şöyle bir sınırlaması var. Diyor ki Türkiye'ye girerken ticari miktar ve mahiyette olmayan, bir defa ticari nitelikte olmayacak. Şimdi onu açıklayacağım ne olduğunu. Kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşya diyor. Yani zata mahsus dediğimiz kişinin kendi kullanımına ait eşyaları. Örneğin bir telefonunuz olabilir, işte cebinizdeki bir bilgisayar türü bir şey olabilir, laptopunuz olabilir, elektronik anlamda yani fotoğraf makineleriniz olabilir, video kameranız olabilir, bunlar.
Yoksa kıyafeti falan kastetmiyor aslında.
Hayır, kıyafet. Kıyafet nasıl olur kıyafet? Mesela aynı türden kıyafeti. Siz işte 50 çift ayakkabı, 50 çift bluz, 100 tane gömlek. Bunları eğer sokmaya çalışırsanız,
evet, o zaman, satış için getirildiği
belli olur. Neye giriyor kanunda? Ticari mahiyette, evet, diyor. O zaman ticarete giriyor bu. Ama farklı şeylerde 3 tane 5 tane elbise, işte ne bileyim bir
parfüm, belki
parfüm, onlar olabilir. Tabii parfümde dikkat edilmesi gereken husus şu, biliyorsunuz uluslararası havacılık kurallara göre gereğince özellikle hava alanında, hava yoluyla gelecekler mutlaka bunlar 100 miligramı geçenlerin mutlaka bavulla ve bagajda, uçak bagajında getirilmesi lazım. Yani elinizdeki bavulla
el konulabilir yoksa.
Evet, yoksa dışarıda bırakıp, evet, içeriye öyle girmek zorunda kalırsınız. Bavullarınıza koyacaksınız. Bavullarınız da normal uçağın bagajında gelecek. Kendi o uçağın içerisinde olmayacak. Yine bununla birlikte tabii dikkat edilmesi gereken başka hususlar da var. Mesela telefon eğer getiriyorsanız, telefonunuzu kendi kullanımınıza ait yabancı menşeli telefonunuzu 120 gün boyunca Türkiye'de kullanabilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok. Ama 120 günden sonra o telefonlar iletişime kapatılıyor. Eğer 120 günden uzun süreli kalacak iseniz ve yurt dışından telefon getiriyor iseniz, zaten eskiden hani bizim telefonculara götürüp kırılıyor, işte kırılıp kullanılıyor dediğimiz, evet, bir yöntem vardı. E-mail numarası. Harika. Her telefonun, her cihazın, elektronik cihazın bir e-mail numarası vardır. Bu e-mail numarasını siz geldiğinizde Türkiye'de uzun süreli kalacak iseniz o e-mail numarasıyla birlikte normalde bildirimi e-devlet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Evet. Yani herhangi bir, illa bir yere başvurmak zorunda değilsiniz. Telefonculara da başvurabilirsiniz ama kendiniz e-devlet üzerinden de yine o e-mail numarasını girerek yapabiliyorsunuz. E-mail numarasını bilmeyenler, özellikle telefonlarla ilgili basit bir yöntemi var onun. Tuşluyorsunuz, örneğin yıldız kare 06 kare. Yıldız kare 06 kare tuşlamasını yaptığınızda elinizdeki cihazın e-mail numarası ekranda çıkıyor. O e-mail numarasıyla E-Devlet üzerinden başvurunuzu yaptığınızda o e-mail numarasıyla ilgili siz açılıma yaparak bunu kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle bu tür elektronik cihaz getirenler buna dikkat ettirmek
etmesi gerekiyor. Hediye olan telefonlarda da yine aynı e-mail sorunu ortaya çıkıyor aslında.
Tabii,
değil mi?
Zaten biraz önce o kırılma dediğimiz kırılarak şifresi, kırılarak kullanılan telefonlar onlar. O telefonlar artık Türkiye'de kullanılamıyor. Yani kırılarak da kullanılamıyor. İletişime hemen kapatılıyor zaten. Onun için o telefonların da e-mail numarasıyla girip E-Devlet üzerinden şifresini aldığınızda o hediyelik telefonlarda yine aynı şekilde kullanılabiliyor.
O pasaporta işlenme durumunda sorun oluyor mu? Hani bir miktarı var mı yine?
Telefonlar tabii ki yani pasaporta işte artık telefonlar pasaporta işlenmiyor. Yani o eskiden o şey yapılıyordu. Şimdi telefon pasaporta işlenmiyor. Telefonda siz kendi zati telefonunuzu zaten alıp gelebiliyorsunuz. Ama hediyelik telefonunuzu getirdiğinizde pasaporta işletmeniz şart değil. Ancak o hediyelik telefon Türkiye'ye geldiğinde kullanılabilmesi için bu bahsettiğimiz yöntemle yıldız kare 06 kare ile e-mail numarasını öğrenip
devlete
bandrol diyoruz biz buna. Bandrolünü aldıktan sonra kullanıma açılıyor, işletim açılıyor. Bir de acaba getirilen hediyelik eşyaların bir muafiyet sınırları var. Yani belli bir rakamı da geçmemiz gerekiyor. Örneğin
ziynet eşyası.
Evet, ziynet eşyaları. Ziynet eşyalarında şöyle bir durum var. Ziynet eşyalarında eğer Türkiye'den alıp yurt dışına çıkarıyorsanız Türkiye'den aldığınızı kanıtladığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Yani Türkiye'den örneğin bir kuyumcudan aldınız, o kuyumcudan aldığınız faturasını dışarıya çıkarken gösterdiğinizde hiçbir sıkıntı yok. Bu yalnız şey, ziynet eşyalarında bir miktar var, 15 bin dolar. O 15 bin doları aşan durumlarda faturasıyla ibraz ettiğinizde mümkün olabiliyor. Yine özellikle döviz olarak getirdiğiniz paralar, Türkiye'den 5000 doları aşkın para çıkaracağınız zaman bunu açıklamanız gerekiyor. Ticari mahiyette mi değil mi diye, yoksa 5000 dolara kadar para da çıkarabiliyorsunuz. Hediyelerimizin değeri de 450 avroyu geçmemesi gerekiyor. Bir de 450 ile 1500 euro arasındaysa bunların vergilerini beyan ederek yine bu eşyaları da gümrüklerden geçirebiliyoruz. Genç arkadaşlarımız için bu rakam, yani 15 yaşından küçük olan çocuklar için 150 avroyu geçmeyecek hediyeler getirmeleri gerekiyor. Bunlar tabii çok hassas şeyler ama tabii genelde girerken gümrükten 150 avro değil de 200 avro, 300 avro olduğuna kimse size bir şey söylemiyor aslında. Ticari mahiyette değilse bunun miktarlarına da kimse bakmıyor ama dikkat çekici nitelikteki sayıda ya da pahalılıkta ya da ender bulunan şeyler olduğunda bu durumda mutlaka gümrüklerde beyan verme zorunluluğu var. İlaçlarınızı yanınızda getirebilirsiniz. Eğer varsa seyahat esnasında mutlaka sağlık raporlarınızı da getirmeniz gerekiyor. Bu önemliydi.
Bir de bazı vitaminler falan da yine yurt dışından getirilebiliyor. Onun da
kesinlikle
bir sayısı,
reçetesi olması gerekiyor. Örneğin Türkiye'ye geleceksiniz, 3 ay kalacaksınız. 3 ayda kullanacağınız sayı veya kutu neyse o reçetede yazacak. O zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor.
Tamam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok kıymetli, altın değerinde bilgilerdi bunlar. Detaylı bilgi edinebilmek için de yine mevzuata bakabilirler değil mi?
Mutlaka.
Hangi gümrük mevzuatına mı
bakabilir?
Gümrük
mevzuatına bakabilir veya bizim yurt dışı ateşeliklerimizden gümrüklerde dikkat edilmesi gereken kurallar diye bir kitapçık var. Onlardan edinip gelebilirler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzdu. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak olan vatandaşlarımızın özellikle gümrük mevzuatı açısından dikkat etmesi gerekenleri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız yolunda.
Hayatın Sesleri.